şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina's-sıratal müstakim. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Sadakallahu'l-Aliyyü'l-Azim.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems 11 İsvan 1400 Hicri Kameri, 28 Recep 1443 ve Miladi 2 Mart 2022 Çarşamba. Bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Türkiye-NATO ilişkileri üzerinden yapılan röportaj, İran basında seçmeler, Türkiye gündemi ve 2. Karabağ Savaşı'nın sonuçları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi bazı mahkumlar affına onay verdi. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri yaptırımları etkisizleştirmek için iyi işler yapılmıştır dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü önemli denetim konularında İran ile ilerleme kaydedilebilir dedi. Son 24 saatte 203 vatandaşımız daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonu devam ediyor. Ve Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya'ya yaptırım konusunda Türkiye'nin taraf tutmak zorunda olmadığını söyledi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi mahkumlardan 741 kişinin af kapsamına alınıp serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi Resulullah'ın peygamberliğe seçildiği gün Bisset Bayramı dolayısıyla askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumlardan 741 kişinin af kapsamına alınıp serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti. İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Mosenici, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi yazdığı mektupta gerekli şartlara sahip 741 mahkumun cezalarının hafifletilmesi veya affedilmesini önermişti.
Katar Dışişleri Bakanı İranlı mevkitaşı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde son bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler hakkında görüş teatisinde bulundu. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İranlı mevkitaşı Hüseyin Emir Abdullahyan ile telefonda gerçekleştirdiği görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkileri ele aldığı bildirildi. Açıklamada Viyana görüşmeleri ve iki tarafın ilgilendiği diğer konularında görüşüldüğü vurgulandı. Katar medyası bu ülke yönetiminin Tahran ile iyi ilişkilere sahip olduğundan Doha'nın İran ile Amerika'nın görüşlerini birbirine yakınlaştırmaya yönelik bir plan sunduğunu bildirdi.
İran Uluslar Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhani, ülkenin ana stratejisi yaptırımları kaldırmaya çalışmakla birlikte yaptırım araçlarını etkisiz hale getirecek mekanizmalar oluşturmaya odaklanmaktır, dedi. İran Uluslar Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhani, İslam Şura Meclisi üyeleriyle yaptığı görüşmede yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmelerini değerlendirdi. Henüz üzerinde anlaşmaya varılamayan görüşmelerde kalan bir takım sorunların bir an evvel çözülmesi gerektiğini vurgulayan Şemhani, Amerika'nın ve Avrupa'nın eylemsizliğinden kaynaklanan acı deneyimler güvenilir, dengeli ve kalıcı bir anlaşmanın oluşması için gereken gereksinimlerin sağlanmasını kaçınılmaz kılmıştır, dedi. Şemhane İran'ın ana stratejisi, yaptırımların kaldırmaya çalışmanın yanında yaptırım araçlarını etkisiz hale getirecek mekanizmalar oluşturmaya odaklanmaktır ve bu bağlamda iyi adımlar atılmıştır ifadesini kullandı. İran'ın uygulanan zalimce ekonomik yaptırımlardan dolayı yaşanan sorunların dar boğazından geçtiğini belirten Şemhane, İran müzakere yetinen bir sonuç elde edilene kadar ülkenin nükleer anlaşmada kaybedilen haklarını geri kazanmak için etkin çabalarını sürdürmesi gerektiğini vurguladı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, Tahran ile önemli denetim konularında ilerleme elde edilebileceğini belirtti. İran ile 4+1 grubu arasında Viyana'daki görüşmeler yoğun şekilde devam ederken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'den bir açıklama geldi. Grossi bugün yaptığı açıklamada Tahran ile önemli denetim konularında ilerleme kaydedilebileceğini belirtti. Gazetecilere konuşan Rafael Grossi bu hususta imsar olduğuna işaretle Tahran'a ziyaret yapabileceğini kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti kendi barışçıl nükleer faaliyetleri aleyhindeki siyasi iddialardan oluşan PMD olarak bilinen dosyanın kapatılmasını istiyor. İran müzakere timine yakın bir kaynak, Fransa'nın İran ile ajans arasında denetim çalışmaları hakkında geriye kalan konuların çözümü üzerinde olumsuz rol ifa ettiğini bildirdi.
Çin, Ocak ayında İran'dan günlük olarak 700 bin varil petrol ithal etti. Böylece 2017 yılında İran'ın petrol sanayisinin yaptırımlara tabi tutulmasından önce gerçekleştirilen 623 bin varili geçti. Çin'in İran'dan petrol alımı son aylarda en yüksek rakamına ulaştı ve zirvesi olan 2017'de, yani İran'ın Amerika tarafından yaptırımlar altında olmadığı dönemi bile geçti. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısının İran'dan petrol alımlarının artması hem de Tahran ile dünya güçleri arasında kapsamlı ortak eylem planı COEP görüşmelerinden devam ettiği bir sırada daha da önemli bir hal almıştır. Çünkü Viyana'da anlaşma imzalanırsa yaptırımlar da kaldırılacak ve petrol alımı daha da artacaktır. Bu süreçte İran petrolünün piyasalara dönmesi arzı artıracak ve petrol fiyatını da düşürecektir. Gemilerin izni süren bilgi kaynakları ise Çin'in Ocak ayında günlük olarak İran'dan 700 varil petrol ithal ettiğini duyurduğu bu ülke 2017'de Donald Trump'ın COEP'ten ayrılmasından önce ve İran'a yönelik yeni yaptırımlar öncesinde günlük olarak İran'dan 623 bin varil alım yapıyordu.
İran ve Rusya Ekonomi Bakan Yardımcıları iki ülkenin yatırım alanında işbirliğini istişare ettiler. İran Ekonomi Bakan Yardımcısı ve Yatırım Kurumu Başkanı Ali Fikri, Rusya Ekonomi Bakan Yardımcısı İlçiyev ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede iki ülkenin çeşitli alanlarda ortak işbirliğini ele aldı. Taraflar, iki ülke yatırımcılarının faaliyetlerin kolaylaştırılması ve dijital ekonomi gibi alanlarda işbirliği için ortak yatırım çalışma grubunun oluşturulmasını da görüştüler.
İran İslam Kültür ve İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmail'i Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile görüştü. İran Kültür Bakanı Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Nasrullah ile yaptığı görüşmesinin işaretle Direniş Seyyidi ile görüşmenin Lübnan ziyaretinin en güzel kısmı olduğunu kaydetti. İsmail'i Hizbullah Genel Sekreteri ile iki ülkenin bilim ve kültür alanlarındaki işbirliği vizyonu hakkında görüş tatilinde bulunduğunu belirtti. Görüşmeye İran İslam Cumhuriyeti'nin Beyrut Büyükelçisi Muhammed Celal Firuznia ile katıldı. İsmail'i paylaştığı tweetinde yakında Kudüs'te namaz kılacaklarını vurguladı.
İran İnsan Hakları Komitesi Sekreteri ve Güney Afrika Dışişleri Bakanı bir araya geldi. İran Yargı Erki İnsan Hakları Komitesi Sekreteri, İnsan Hakları Konseyi toplantısında katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de Güney Afrika Dışişleri Bakanı Bayan Naldi Pandor ile bir araya geldiği görüşmede terörizm, tek taraflı zorlayıcı girişimler ve insan haklarının bir baskı aracı olarak kullanılması dahil insan haklarının geliştirilmesi önündeki ortak sorun ve meseleler hakkında görüş tatisinde bulundu. Garibabadi görüşmede İran'a karşı siyasileştirilmiş insan hakları kararnamelerini reddetmesinden dolayı Güney Afrika'ya teşekkür ederek bu ülkeden İran'ı desteklemeye devam etmesini istedi. İşgal rejimi İsrail'in cinayetleri ve ırkçı eylemlerine de dikkat çeken Yargı Erki Başkan Yardımcısı Filistinlilerin haklarının tahakkukuna vurgu yaptı. Güney Afrika Dışişleri Bakanı da iki ülkenin ilişkilerinin çeşitli alanlarda geliştirmesine vurgu yaparak İran'ın bilim ve inovasyon alanındaki ilerlemesini takdir etti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı, İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 203 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 6.234 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 137.267'ye, vaka sayısı 7.066.975'e çıktı. COVID-19 hastalardan 4066'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada bugüne kadar iyileşen hasta sayısı 6.678.078'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
Ukrayna'da yaşayan bir grup vatandaş özel bir uçuş ile ülkeye döndüler. Muhabirimizin bildirdiğine göre Ukrayna'da yaşayan öğrenciler başta olmak üzere yaklaşık 100 vatandaş Polonya üzerinden İran İslam Cumhuriyeti Hava Yolu firmasının özel uçuşu ile İmam Hümeyni Havalimanı'na getirildi. Vatandaşlar İran Ulaştırma Bakan Yardımcısı Muhammed Muhammedi Bahş tarafından havalimanında karşılandı. Son günlerde İran Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa'daki büyük elçilikleri Ukrayna'daki vatandaşların yurda getirilmesi için yoğun faaliyetlerde bulundular.
Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunun 7. gününde bu ülkenin önemli kentlerinden sayılan Kherson kentinin Rus güçlerinin eline geçtiği bildirilirken, Amerika'nın hava sahasını Rus uçaklarınca kapatacağını açıklamasıyla gerildi. Rusya, Kherson kentinin tamamının kontrolünü ele geçirdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki televizyon kulisini dün gerçekleştirilen saldırının da Rusya'ya karşı gerçekleştirilen informasyon saldırılarından önünü kesmek adına düzenlendiğini belirtti. Moskova-Kiev görüşmelerinin bu akşam yapılması planlanırken oturum yarın sabaha ertelendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da bilgi teknolojileri sektörünün hızlıca kalkındırılmasına yönelik önlemler alınmasının öngörüldüğünü kararnamayı imzaladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Almanya'nın Kuzey Akım 2'yi durdurma kararının ikili ilişkilerde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açacağı konusunda uyardı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 7. gününde de devam ederken Ukrayna ile Rusya arasında görüşmelerin ikinci turu bu akşam yapılacağı planlanırken oturum yarın sabaha ertelendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat Perşembe sabahı verdiği emirle Rus ordusu Ukrayna'ya girerek operasyon başlattı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıları 7. gününde de devam ederken Kiev'de çatışmalar yoğunlaştı. Rus TASS Haber Ajansı iki ülke arasında yapılacak barış müzakerelerinde ikinci turun bu akşam saatlerinde gerçekleştirileceğini duyururken son habere göre oturum yarın sabaha ertelendi. Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başdanışmanı Arestovic, Rusya ile müzakerelerin ikinci turu bu akşam aynı heyetlerin katılımıyla yapılacak açıklamasında bulunmuştu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Rus heyeti bugün öğleden sonra müzakere alanında Ukrayna heyetiyle görüşmelere hazır olacak dedi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini belirtti. Lavrov, Ukrayna'nın Rusya ile görüşmeyi Amerikan isteğiyle ertelediğini belirtti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'ya yönelik yaptırım eğiliminde olmadıklarını belirterek biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara katılma eğilimimiz yok. Türkiye taraf tutmak zorunda değil, ilkesel tutum sergiliyoruz açıklamasında bulundu. Habertürk canlı yayınına katılan Dışişleri Bakanı Ukrayna'da gerginliğin sürekli arttığını belirterek saldırıyla ilgili endişelerimiz artınca özellikle her iki ülke nezdinde de temaslarımız oldu. Bu saldırı başlamadan bir gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız Putin'le görüşmüştü telefonda. İki lideri bir araya getirme düşüncesini iletmişti dedi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna krizine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bilgilendirmede bulundu. AK Parti'nin önergesiyle kapalı olarak yapılan oturumda konuşanlar devlet sırrı olarak kabul edilecek. AK Parti grubunun oturumunun kapalı yapılmasına ilişkin önergesi onaylanarak kabul edildi. Üyeler dışında bulunanların salonu boşaltmasından sonra kapalı oturuma geçildi. Kapalı oturum öncesi parlamento muhabirlerinin bulunduğu genel kurulun basın locasına açılan odalar da boşaltıldı. Kapalı ortamda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı ve bölgedeki gelişmelerle ilgili milletvekillerini bilgilendirdi. Çavuşoğlu'nun ayrıca saldırının sona erdirilmesi için Türkiye'nin girişimleri ve bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin de bilgilendirme yaptığı öğrenildi. NTV'nin aktardığına göre toplantıda konuşulan tüm bilgiler devlet sırrı olarak kabul edilecek, gizli oturumda tutanakları yeminli stenograflar tutacak.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi genel başkanları güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnini imzaladılar. Konu hakkında Türkiye'den ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnini imzaladı. Ankara Bilkent Otel'de yarının Türkiye'si sloganıyla gerçekleştirilen imza törenine 6 parti lideriyle partilerin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve partililer katıldı. Sırasıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Seferüstün, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, üzerinde uzlaşma sağlandıktan sonra genel başkanlara sunulan 48 sayfalık ve 23 maddelik mutabakat metnini okudu. CHP'li erkek konuşmasında Türkiye'nin yıllardır görmeyi umut ettiği tarihi çalışma için bir araya geldiklerini belirterek, güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sona erdirirken geçmişe dönmüyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü devlet ve cumhuriyet tecrübesini demokrasiyle taçlandırmayı hedefliyoruz. Bizler 6 siyasi parti olarak dünyanın ve ülkemizin demokrasi tecrübeleri ışığında adaleti tesis etmek, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek bir arada özgürce yaşamak, toplumsal huzuru ve barışı sağlamak, tüm vatandaşların insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesini güvence altına almak, çoğulcu ve demokratik bir Türkiye'yi inşa etmek ve gelecek nesillere de bu değerleri miras bırakmak için bir araya geldik. Söz veriyoruz, hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı esasına dayanan güçlendirilmiş parlamenter sistemde temel hak ve özgürlüklerin tamamını ve kurumsal kültürün hakimiyetini güvence altına alacağız dedi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Değerli dinleyiciler, konu hakkında Türkiye'den muhabirimizi dinliyoruz bu sefer.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım Partisi'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni 6 siyasi partinin genel başkanının katılımıyla Ankara'da kamuoyuna açıklandı. Kamuoyu araştırmacıları ve uzmanlar yargıdan temel hak ve özgürlüklere, seçim kanunundan basın özgürlüğüne, kadın haklarından OHAL düzenlemelerine kadar birçok alanda yeni adımları taahhüt eden 6 siyasi partinin ortak metnini bunun seçmenler üzerindeki yansımasının nasıl olacağını değerlendirdi. Siyasal iletişim uzmanı İbrahim Uslu, salonun verdiği tepkilere baktığınızda toplumun nelere duyarlı olduğunu ve neleri özlediğini görüyordunuz dedi. 6 siyasi partinin hazırladığı metinle toplumun beklentilerine uygun bir sistem tasarımı ortaya koyduğunu belirten Uslu, 6 siyasi partinin açıkladığı metni yerinde ve ihtiyaçları tespit etmiş buldum. Sorunlara gerçekten dokunan, dokunmaya cesaret gösterilmiş bir metin dedi. Ayrıca Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'a göre 6 siyasi partinin hazırladığı mutabakat metninin seçim döneminde seçim vaatleriyle birlikte doğru işlenmesi gerekiyor. Ancak bu sağlandığında oy anlamında ciddi karşılık bulunabileceğini ifade eden Özkiraz, Türkiye'de parlamenter sistemi isteyen kişiler %60'ın üzerinde. Bu seçmene bu oluşturulan başlıklar iyi anlatılabilirse, insanların ihtiyacı olan seçim vaatleriyle birlikte sunulabilirse çok etkili olacağını düşünüyorum. Metin seçmene mutlaka yansıyacaktır ama doğru anlatmak gerekiyor ifadelerini kullandı. Bu arada 6 muhalefet partisi toplantısı sonrası genel başkanlar değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda yarının Türkiye'si için imza atarak güç veren saygıdeğer genel başkanlarımıza teşekkür ediyorum dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye için, yarının Türkiye'si için attığımız bu adım memleketimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun ifadelerini kullandı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katılımcı, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi için yarının Türkiye'si hayırlı olsun dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, adil devlet ve insanca yaşam için yarının Türkiye'si hayırlı olsun. Sayın genel başkanlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise ülkemiz için, demokrasi için bir araya geldik. Yarının Türkiye'si için güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatına imza attık dedi. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Tahran'dan akşam bültenimizi iki kısa haberle noktalıyoruz. İsrail işgal güçleri dün Kudüs'ün Babul Amud semtinde esirlerin mücadelelerini destek amacıyla toplanan kalabalığı dağıtmak için saldırıda bulunarak kalabalığa karşı vahşice şiddete başvurdu.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı saldırganlardan birinin Yemen'e karşı yeni yaptırım kararnamesi çıkarmasının utanç verici olduğunu belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberi açısından Amerika'nın modern cahilin örneği olmasıyla ilgili. İslam İnkılabı rehberi dün İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Bise Değil dönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada cahiliye döneminin birçok ahlaki rezilliklerinin günümüzde batının sözde uygar dünyasında daha organize, geniş ve yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. Ayetullah Seyyid Ali Hameni, İslam ve Bisset'in insanoğluna en önemli hediyesinin cahiliye karşı mücadele için tefekkür ve akılcılık ve tezkiye ve ahlaki kavramlara davet olduğunu belirterek, Batı'da modern cahiliyetin daha örgütlü ve geniş çapta şekillenmesine işaretle, Amerika rejimi modern cahiliyenin en mükemmel örneğidir. Bu rejim kriz yaratan ve kriz yaşayan bir rejimdir ve içinde bulunan siyasi, iktisadi ve silah mafya çeteleri dünyada kriz çıkarmaktan beslenen bir mafya rejimidir vurgusunda bulundu. Toplum işlerinde akıl ve bilgeliğin bir kenara itilmesi ve insan yaşamında duygu ve tecrübenin yerini alması, dünya toplumunun cahiliye dönemine geri gitmesinin belirtilerindendir. Cahiliyet, ister İslam öncesi Arap dünyasında veya ister yeni çağda ortak mahiyeti vardır. Cahiliyetin en yaygın özelliği akılcılığı, mantığı ve Allah'a olan gerçek inancı yok etmesidir. Başka bir ifadeyle İslam öncesi dönemde Arapların bilgesizlikleri ve ilahi emirlere uymamaları nedeniyle utanç verici davranışlar ve inançlara bulaştıkları gibi günümüzde Amerika'da dahil olmak üzere batılı toplumlar bilimi, bilgiye ve ahlaka sahip olduklarını iddia ederek daha çok günah ve yozlaşmanın derinliklerine batmış bulunuyorlar. Batılı ülkelerin terör gruplarının ortaya çıkmasında doğrudan ve dolaylı rolü, dünyanın farklı yerlerinde birçok savaşın ortaya çıkmasındaki rolleri, özgürlük ve bağımsızlık peşinde koşan milletlerle mücadeleleri, ırkçılık ve ahlaki yozlaşma dünyadaki ekonomik ve medya gücünden dolayı Amerika dahil olmak üzere batılılar tarafından yayılan Batı medeniyetinin modern cahiliyetinin sadece bir parçasıdır.
Bu yüzden İslam İnkılabı rehberi Resulullah'ın bisedinin en önemli yöneliminin cehalete karşı savaş olduğunu belirterek şöyle bir vurguda bulundu. Bugün İslam öncesi cehaletin aynı boyutları hırs ve açgözlülük üzerine kurulan Batı'nın sözde uygar dünyasında örgütlü ve oldukça yaygın bir şekilde mevcuttur. Açgözlülük ve hırs, para, ırkçılık, bilim ve teknolojinin insanları öldürmek için kullanılması, zayıf ülkelerin yağmalanması ve yoğun ahlakı yozlaşması ve cinsel kaos aslında İslam öncesi cehaletin modernize edilmiş şekli olan Batı medeniyetinin temel özellikleri ve temelleridir. Bilimsel merkezler ve enstitüler tarafından yayınlanan istatistikler ekonomik, siyasi, kültürel, sosyal ve ahlaki birçok sorunun varlığı ve buna bağlı olarak Avrupa'da özellikle Amerika'da vatandaşların hükümetlerinden yoğun şekilde yaşadıkları memnuniyetsizliklerini gösteriyor. Batı'nın kültürel çöküşünü anlayarak bu toplumlardaki yozlaşmanın köklerini ahlaki fesatta bulan bilim insanlarından biri olan Robert Ringer şöyle diyor. Batı'nın gerilemesi birçok inişli çıkışlı bir grafikle gösterilebilir. Amerika'da son 50 yılda yozlaşmanın etkileri 137 yıldan daha fazla görünüyor. Bunun eserleri son 20 yılda 50 yıldan fazla olmuştur. İslam İnkılabı rehberi bu yüzden modern cehaletle savaşmak için bilse derslerini kullanmak gerektiğini belirterek şöyle bir vurguda bulunuyor. Dini inancın güçlendirilmesi, dünyada inançlı ve direniş grupların geliştirilmesi, İslami nizamın güçlenmesi ve mukavemeti, akıllı ve hikmetli program ve modern cehaletin özellikleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak, bu cahiliyetle mücadele ortamını oluşturan faktörlerdir.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz İran ve Suriye'nin Şam'da kimyasal silah dosyasıyla ilgili Güvenlik Konseyi oturumunu eleştirmesi hakkında. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye'nin kimyasal silahlarıyla ilgili toplantısı 28 Şubat'ta düzenlendi. Toplantı İran ve Suriye temsilcilerinin eleştirilerine sebep oldu. Suriye krizi 12. yılına girmek üzere. Bu yıllarda Suriye muhalefeti, özellikle batılı güçler Suriye hükümetine baskı yapmak için her yola başvurdular. Kimyasal silah kullanılması da bu iddialardan biridir. İlk kez Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, Nisan 2013'te Amerika elinde Suriye'nin muhaliflerine karşı en az iki kez sınırlı bir şekilde kimyasal silah kullandığına dair kanıtlar olduğunu iddia etti. Aynı iddialar Amerika, Fransa ve İngiltere'nin Nisan 2019'da Suriye'nin çeşitli kentlerinde bazı bölgelere yönelik 100 füzeyle saldırmasına sebep oldu. Aslında kimyasal silah kullanma iddiası, terörist grupların Suriye hükümetine karşı zayıf konumda oldukları zaman batılıların terör örgütlerine yardım etme aracı haline geldi. Aslında Suriye yönetiminin ülkenin iç gelişmelerinde üstün konumda olması ve ülkenin toprak bütünlüğünün %90'ından fazlasını kontrol altına bulundurmasına rağmen, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye'nin kimyasal silahlarıyla ilgili toplantıları sürüyor. Bu toplantılar genellikle kimyasal silahların yasaklanması örgütünün Suriye'de gerçekleri arama heyetinin raporlarını ardından yapılır. Aslında Nisan 2021'de kimyasal silahların yasaklanması örgütü üyelerinin oy çoğunluğu ile Suriye'nin oy hakkının alındığı bir ortamda söz konusu heyet kendi raporlarını yayınladı. Örgüt Suriye'yi kimyasal silah kullanmakla suçlamıştı. Suriye'nin söz konusu heyetin raporlarına karşı muhalefeti ve raporların Batı'nın müdahale ve manipülasyonunun bir sonucu olduğunu belirtmesine rağmen aynı raporlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumlarında Batılılar tarafından gerekçe olarak gösteriliyor. Aslında Güvenlik Konseyi oturumları Suriye yönetimine baskı kullanma aracına dönüşürken yalanların devam etmesine sebep oluyor.
Bu bağlamda Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Bassam Sobhak, Pazar günü Güvenlik Konseyi toplantısını yaptığı konuşmada Suriye'deki kimyasal silahların yasaklanması örgütünün gerçekleri arama heyetinin raporlarındaki ciddi hatalar ve sahtekarlıklar bu örgütün imajını zedeledi ve heyetin önceki araştırmaların adaylı Washington'un eski bilgileri siyasi baskı uygulamak için Batı ülkelerinin onların çalışmalarına da müdahalesini onaylıyor. Suriye'nin kimyasal silah dosyası konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumlarının her şeyden çok Batı dünyasının Şam yönetimine karşı iddiaları ve siyasetlerinin tekrarlanmasına sebep olmuştur. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Temsilci Yardımcısı ve Elçisi Zehra Irşadi oturumda yaptığı açıklamada kimyasal silahların kullanmanın yasaklanması sözleşmesinin siyasallaştırılmasının ciddi etkilerinden duyduğu endişeyi ifade ederek Suriye'nin kendi topraklarındaki kimyasal silahların ve ilgili üretim tesislerinden imhasına ilişkin 17 Ocak 2022 tarihli 98. raporu dahil olmak üzere kimyasal silahların yasaklanması örgütüyle devam eden işbirliğini memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la natawakka an tabanna bakiyin.
Garanti tarjistina i v общем очень нет.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz.
Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Sevgili dinleyicilerimiz, son zamanlarda Türkiye'deki bazı siyasi ve partisel çevreler Türkiye'nin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO'ya üyeliğinin kayıplarını sıralarken Ankara hükümet yetkililerini askeri örgütten çekilmeye çağırdı. Bu bağlamda Vatan Partisi bir bildiri yayımlayarak NATO'nun batılı hükümetlere olan bağımlılığını artırırken Türkiye'nin zararına olduğunu ve Türkiye'de demokrasinin yok edilmesine de yardımcı olduğunu bildirdiler. Şimdi bu sohbetimizde konuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Türkiye'nin NATO'ya olan üyeliği bölgemize, Türkiye'nin içine ve aslında dış politikada nasıl bir yansıması olmuştu bu ülke için, bunları gözden geçirmeye çalışacağız. Bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim Mehdi Bey katıldığınız için. Şimdi efendim Türkiye ile NATO arasındaki ilişkiler son günlerde çeşitli çevreler tarafından, özellikle siyasi partiler tarafından eleştirilmeye başlandı. Özellikle bölgemizde Rusya-Ukrayna krizinin patlak verdiği bir dönemde böyle bir eleştiri gündeme yansıdı. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Türkiye'nin NATO'ya olan üyeliği Türkiye'ye ne kadar zarar verdi acaba? Veya askeri açıdan bir kısıtlama getirdi mi Türkiye için? Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz efendim?
Başlar, ben iyi yayınlar diliyorum. Türkiye'nin NATO üyeliği bilindiği üzere üyeliği süreçte Türkiye orada büyük bir bedel ödeyerek büyük kayıplara yol açan asker kaybına yol açan askeri destekte bulunması sonucunda Türkiye'nin NATO'ya üyeliği gündeme geldi ve hızla onaylanmış oldu. Türkiye'nin tabii ki o strateji konumundan dolayı özellikle günün o dönemin koşulları yani 1950'ler sürecinde dönemden ötürü ki o dönemde Sovyetler Birliği vardı. Sovyetler Birliği'ne karşı bir nezdi bir NATO'nun konumlanması şeklinde değerlendirilerek Türkiye NATO üyeliğine hızla alındı ve bu ilişki o günden itibaren 49'lardan itibaren artık hızla gelişti ve güçlendirildi. Gelinen aşamada Sovyetler Birliği'nin dağılışı süreci sonrasında Türkiye'nin NATO içerisindeki önemi de belli oranda azaldı tabii. Gibi bir konum arz etmedi. Daha sonraki süreçlerde süreçlere baktığımızda Türkiye'nin özellikle AKP süreci ile beraber hem Avrupa Birliği ile hem de Amerika ile dolayısıyla NATO ile çeşitli sıkıntılar içerisine girdiğini görebiliyoruz. Yani Türkiye'nin NATO üyeliği tartışma konusu edecek, ciddi eleştirilere yol açabilecek pratikler ortaya çıktı bu süreçte. Başta Türkiye'nin gittikçe Avrupa ülkeleriyle ilişkilerinde bir mesafe koyması, Avrupa kriterlerine karşı bir mesafe koymadı. Avrupa'da ciddi eleştirilere yol açtı. Daha sonraki süreçte özellikle Suriye kriziyle beraber Orta Doğu'da başlayan altı oluşlar ve Suriye krizi ile beraber Türkiye'nin Rusya ile geliştirdiği ilişkilerden ötürü NATO içerisinde ciddi eleştirilere uğradı. NATO anlaşmasında hiç olamayacak olan, düşünülemeyecek olan ilişkiler geliştirildi Rusya ile. Bu füzelerin alımı, S-400'ler füzesinin alımı ile başlayan bir anlaşma süreciydi. Bu gittikçe Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini soğuttuğu zaman zaman çok ciddi eleştirilere neden oldu. Bu süreç Türkiye'ye ekonomik ve askeri anlamda da dış politikada da bir kayıplara yol açtığını görebiliyoruz. Bu yaşadığımız süreç oldu. Çünkü Türkiye dış ilişkilerinde ciddi sıkıntılar yaşadı bu süreçte. Rusya'dan aldığı füzelerin S-400 füzeler konusu ise işte ve artık Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması veya NATO'dan çıkması ya da Rusya ile ilişkilerini kesmesi gibi şeklinde eleştirileri gündeme geldi ve bu halen devam etmektedir. Özellikle Polonya krizi sonrasında da muhalefet partilerinde zaman zaman böyle bir ses yükselmesi oluyor. NATO'nun NATO'dan çıkılması gerektiği. Kimileri de Rusya ile ilişkileri kesilmesi gerektiği tamamıyla görüşlerinden yaklaşımlar var. Ancak gerçek şu ki bu süreç Türkiye'nin de klasik bir politika güttüğü görülüyor. Yani dünya sisteminde kapitalist modernite sisteminde yaşanan ekonomik ve siyasi krizlerin direktle etkilediği sonucu çıkınca Türkiye bunun da ciddi ağır yükünü taşıyor, krizini taşıyor ve bu alanda da ciddi kayıplara uğradığını belirtmek mümkün.
Tahran Radyosu.
Mehdi Bey, son yıllarda Ankara-Washington anlaşmazlığının tırmanması ve iki sözde stratejik müttefik arasındaki gerilimin tırmanmasından sonra bu uluslararası askeri örgütün lideri olarak Amerika Türkiye'yi sınır dışı edecek kadar ileri gitti. Bu nasıl bir üyelik peki? Yani stratejik bir üyelikten bahsediyoruz. NATO ile NATO'ya olan üyelikten bahsediyoruz ama şimdi Amerika galiba bu NATO'nun elebaşı olarak kendi istediğini her açıdan siyaset arenasında olsun veya askeri alanda istediğini yapıyor ve Türkiye'de yani biraz zayıf bir konuma düşüyor kamuoyu nezdinde. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
Şimdi bu yapılaşmanın özüne bakıldığında yine örnek vermek gerekiyor Sovyetler Birliği'nden. Sovyetler Birliği evet dağıldı. Sovyetler Birliği koşullardan yaşanan dünya koşullarından ötürü dağıldı. Dünya koşullarını dünya koşullarına hayatın akışına ayak uyduramadığından dolayı yıkıldı. Ama bu demek değildir ki NATO çok da iyidir ya da yaşanan diğer sistem çok iyidir, mükemmeldir. Şimdi o yanılgı aslında hem NATO Birliği'nde hem Avrupa Birliği'nde ve Amerika üzerinde ki bu altında da zaten İngiltere vardır. Bunların politikaları üzerinde çok ciddi etkisi var. Yani kendilerini dünya koşullarına uyarlama konusunda ciddi krizler yaşıyorlar. Günümüzde yaşanan krizin özünde de bu var. NATO askeri bir örgüttür. NATO'dan çıkılması durumunda demokrasiden uzaklaşacağız gibi bir belirleme çok yanlış olur. Bunun hiç gerçekle bir alakası yok. Çünkü NATO'nun olduğu yerde demokrasi olmaz zaten. NATO askeri bir örgüttür. NATO savunma amacıyla kurulmuş bir örgüttür. Günün koşullarında yani 1950'ler sürecindeki NATO koşulları bugün günümüze cevap veremez. Cevap vermesi düşünülemez. Aynı şekilde düşünüldüğü zaman burada çok bir krizle de karşıya karşıya gelmek mümkün olacaktır. Bu açıdan NATO'nun da başına gözden geçirilip günün koşullarına uyarlanması tabii ki yaşamın akışının zorunlu kabul.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Mehdi Tanrıkulu'nun görüşlerini Türkiye'de NATO ilişkiler konusu etrafında dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde İran Cumhurbaşkanı reisinin Rusya'nın NATO tehdidine karşı Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonla ilgili yaptığı açıklamada Rusya'nın NATO'nun onlarca yıllık yayılmacılığına ilişkin güvenlik endişelerini anlıyoruz ifadesini kullanması, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah'ın Ukrayna krizinin Amerika'nın ürünü olduğunu, bu krizin her anından ve her gününden ders çıkarmak gerektiğini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Keyhan gazetesinde Avrupa'nın savaşlara yönelik ikiyüzlü tutumunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Ukrayna kriziyle birlikte Batı'nın ırkçı yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Avrupa kanallarında yapılan yorumlarda Ukraynalılar için yarı medeni tanımı yapılırken Irak ve Afganistan için medeni olmayan yer iddiası ortaya atıldı. Batı basınında Ukrayna'ya dair tartışmalar sürerken ırkçı yorumlar da Batı medeniyetinin gerçek yüzünü ortaya koydu. Yorumlarda Ukraynalıların Avrupalılar gibi arabaya bindiğinden söz edilirken Afganistan ve Irak için medeni olmayan yerler iddiası ortaya atıldı. CBS News ekranlarına bağlanan muhabir canlı yayında burası 10 yıllardır kaosla yaşayan Irak ve Afganistan değil, burası böyle şeyleri görmeyi ummadığınız veya beklemediğiniz görece medeni, görece Avrupalılara has bir kent ifadesini kullandı. Fransa merkezli BFM TV'de süreci değerlendiren Ulysse Guassetti şaşkınlığını şöyle dile getirdi. 21. yüzyıldayız, bir Avrupa şehrindeyiz ve sanki Irak'ta veya Afganistan'daymışız gibi seyir füzesi ateşimiz var. Hayal edebiliyor musunuz?
İttilat gazetesinde Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad'ın Batı'nın insan haklarını bir araç olarak kullandığını söylemesi, İran'ın Birleşmiş Milletler temsilciliğinden Zehra İrşadır'ın kimyasal silahları men eden kurumun bazı ülkelerin siyasi hedeflerinin malzemesine dönüşmemesi gerektiğini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin oturumları da mesnetsiz iddiaların tartışıldığı yer olmaması gerektiğini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Siyonist düşmanla uzlaşma yanılsamasından vazgeçilmesi ve ulusal programın birleştirmesi için çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahle, pazartesi günü ülkedeki tüm direniş gruplarını Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı savunmaya her zaman tam olarak hazır olmaya çağırdı. Ziyad Nahle şu ifadelerde bulundu. Batı şeriadaki evlerin yıkılması ve insanların öldürülmesi, düşmanla savaşmak ve direnişten bir an bile geri durmamamız gerektiğini hatırlatıyor. İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri, Filistin halkının Siyonist düşmana karşı seferber olmasını vurgulayarak şunları söyledi. Bu İslami ve milli bir görevdir ve düşmana karşı savaşan duası gereği gerçek bir ihtiyaçtır. Bu seferberlik siyasi ve sosyal gruplar arasında koalisyon ve işbirliğini gerektirmektedir. Filistin halkı için ilerlemenin tek yolu direniş ve direnişe devam etmektir. Siyonist düşmanla uzlaşma yanılsamasından vazgeçilmeli ve Filistin halkının tarihi haklarını taahhüt eden ulusal programın birliği vurgulanmalıdır.
Tahran Radyosu.
Hemşeri gazetesinde Suriye gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Suriye Cumhurbaşkanı danışmanı, dünya Batı egemenliğinden bıktı ve ulusların egemenliğine ve uluslararası hukuka saygı duyan bir dünya düzenine şiddetle ihtiyaç duyuyor dedi. El Ahbariye'nin bildirdiğine göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Basin Şaban, Ukrayna'daki son olaylara tepki göstererek Ukrayna'daki savaşın Rusya-Batı ilişkileriyle bağlantılı olduğunu, çünkü Batı'nın NATO'nun doğudaki genişlemesine dair taahhütlerine bağlı olmadığını, bu yüzden Rusya'nın başka çaresi kalmadığını söyledi. Şaban, Suriye'nin Batı ile ilişkiler konusunda Rusya ile aynı tecrübeye sahip olduğunu ve Batı'nın Suriye halkına yönelik baskıcı yaptırımlarının toplu cezalandırma noktasına ulaştığını sözlerine ekledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla başlıyoruz.
İsrail Elebaşı Herzog'un Türkiye'ye davet edilmesinin Ankara'da protesto edilmesi.
Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı hususundaki çelişkili tutumları.
Ve Türkiye'nin NATO üyeliğine gelen itirazlar.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor şimdi detaylar.
Geçen hafta Filistin Milletiyle Dayanışma İnisiyatifi tarafından Ankara Ulus Meydanı'nda Siyonist rejim elebaşı İshak Herzog'un Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'ye davet edilmesini protesto etmek amacıyla bir basın açıklaması düzenlendi. Mavi Marmara gazileri Malatya'dan Mehmet Tunç ve İskenderun'dan Zeki Kanat'ın da katıldığı basın açıklamasında Siyonist Herzog'un Türkiye'ye davetinin iptal edilmesi ve Korsan İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesini istendi. Başta rahmetli Necmettin Erbakan, Şehit Şeyh Ahmet Yasin, Şehit Kasım Süleymani, Şehit Abbas Musevi, Şehit İmad Mugniye, Şehit Fethi Şekaki, İsmail Heniye ve Mavi Marmara şehitleri olmak üzere Hamas, İslami Cihat ve Hizbullah şehitlerinin ve liderlerinin fotoğraflarını taşıyan topluluk basın açıklaması sırasında "Katil Herzog'u istemiyoruz. Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika. Filistin'e ihanet affedilemez. Siyonist elçilik kapatılsın. Siyonist devlet yıkılacak elbet. İsrail'le anlaşma büyük vebaldir. İsrail'le anlaşma büyük zillettir. Terörist İsrail Türkiye'den defol. İslam ümmeti kabul etmez zilleti. Özgür Kudüs İsrailsiz dünya. Kürecik İncirlik kapatılsın. Mescid-i Aksa onurumuzdur. Ankara'dan Kudüs'e direnişe bin selam. Ve Müslüman uyuma ilk kıblene sahip çık" sloganlarını attı.
Tahran Radyosu.
Basın açıklamasının bir bölümünde şu ifadeler yer aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli basın mensupları ve aziz vatandaşlarımız, Ankara Filistin Milletiyle Dayanışma İnisiyatifi adına Siyonist İsrail Cumhurbaşkanı Katil Herzog'un Türkiye'ye davet edilmesini protesto etmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Bu basın açıklamamız aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümete kamuoyu önünde açık bir çağrıdır. Terörist İsrail'in başı Herzog'un hükümet tarafından Türkiye'ye davet edilmesi Türkiye'li Müslümanlar için bir utanç sebebidir. İslam alemi içinde önemli ve mümtaz bir konuma sahip Müslüman milletimizin böyle bir utançla karşı karşıya kalması tarihimize kara bir leke olarak sürülecektir. Yıllar önce Şimon Peres'in millet meclisimizde yaptığı konuşmanın hala sızısı yüreklerimizde iken Herzog'un Türkiye'ye nasıl bir teklif veya tehditle geleceği ise bizleri endişelendirmektedir. Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın en temel sorununun Büyük Orta Doğu Projesi adı altında yürütülen Büyük İsrail Projesi olduğu bir gerçektir. İslam alemi ve mazlum coğrafyamız her gün ağır bedeller ödemeye ve acılar çekmeye devam ediyor. Haremimiz olan Mescid-i Aksa her gün terörist İsrailler tarafından basılıyor. Müslümanların izzetleri çiğnenmeye devam ediyor. Terörist İsrail'in işgalleri sebebiyle Müslüman yurdu her gün kan ağlıyor. Siyonist İsrail bir gün Gazze'ye, bir gün Batı Şeria'ya, bir gün Mescid-i Aksa'ya ve şu anda da Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'nde kuduz bir köpek gibi saldırmaya devam ediyor. Tüm bu gelişmeleri görmezden gelen İslam ülkelerinin liderleri de birer birer Siyonist İsrail'le normalleşme adımları atıyor. Daha geçtiğimiz aylarda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Siyonist İsrail'le normalleşme anlaşması yaptığı için eleştiren ve büyük elçimizi o ülkeden çekme tehdidinde bulunan Cumhurbaşkanımız Erdoğan bugün ne değişti de Siyonist Herzog'u Türkiye'ye davet etti. Siyonist İsrail'in daha önce verdiği hiçbir sözü tutmadığı ve ülkemizi sürekli zor durumda bıraktığı ne çabuk unutuldu. Akdeniz'in mavi sularında Mavi Marmara gemisinde 10 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını, yardım gönüllüsü kardeşlerimizi Siyonist İsrail katletmedi mi? Biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve hükümetten Siyonist İsrail'e tüm ilişkilerin kesilmesini isterken, katil Herzog'un Türkiye'ye davet edilmesi milletimizi derinden yaralamıştır. Bu davet Filistin davasına ihanet anlamına gelir. Evet değerli dinleyiciler, şimdi ise siyasi analist Sayın İhsan Kaçar'ın konuyla ilgili görüşlerini dinleyelim.
Yani çok aleni bir şekilde Filistin davasına yönelik Türkiye'nin politikasında ciddi bir değişikliğin olduğunu görebiliyoruz. Daha doğrusu Türkiye daha önce biraz daha mesela İsrail'e olan ilişkilerinden daha çok Filistin üzerinden, Filistin davası üzerinden gider ve bunu da sizin de belirttiğiniz gibi daha çok işte bir iç siyaset malzemesi olarak da kullanabiliyordu. Açıkçası bu Türkiye'de de prim yapan bir olay. Çünkü Türkiye'deki büyük bir çoğunluğunu Filistin konusundaki, Filistin davası konusundaki hassasiyeti herkes biliniyor. İktidar ve iktidardaki Diş İlişkiler Bakanı'nın da bunu çok iyi bildiği halde bunu kullanması normaldir aslında. Şu aşamada aslında o Türkiye'deki iç siyaset ve dinamikleri biraz daha kaybetmemek adına, taraflarını kaybetmemek adına, evet dışarıda verdikleri vizyon, biz Filistin konusunda ilk başladığımız yerdeyiz deniliyor. İsrail konusunda gene aynı durumda olduğumuzu söyleniyor falan. Fakat bu çok doğru bir tez değil. Yani buradaki basın camiasından da yazılıp çiziliyor. Basın camiasında da konuşuluyor bunlar. Bunlar Türkiye'nin aslında Filistin davasında çok sessiz kalındığı ve biraz daha hatta uzaklaştığını falan da söyleyebiliriz. İktidar Türkiye'deki mevcut ekonomik durumdan kaynaklı bunu artık çok fazla bir çıkış bulamıyor açıkçası. Yani biraz daha çok şimdiye kadar karşıt olan politikalarını biraz daha lehine dönüştürmek istiyor. Biraz bunu yapmaya çalışıyor. Çünkü ekonomik olarak oldukça zor durumdadır. Ve bu zor durumu biraz daha dış siyaseti yumuşatarak işte çıkabileceğini düşünüyor. Biliyorsunuz İsrail de yeni bir strateji falan başladı. Birçok Trump'ın başlatmış olduğu siyaset üzerine birçok ülkeyle yeniden ikili ittifaklar falan geliştirmeye başladı. Türkiye'de bu arenada yer almak istiyor ve İsrail'le biraz daha çünkü kendi tırnak içerisine alıyorum, kendi devlet çıkarını biraz esas almaya çalışıyor. Yani daha çok AKP kendi politikasından ziyade bu çıkışı nasıl sürdürülebilirim, iktidarımı nasıl uzatabilirim meselesine getirdi ve bu meselede de İsrail işte küskün olduğu, daha doğrusu karşıt olduğu ülkelerle yeniden ilişki kurmakla ilgili yeni bir strateji geliştirdi. Yani bu aklı kim verdi açıkçası bilmiyorum ama bu akılın Türkiye için çok fazla kazandırır mı diye bir soruyla karşılaşırsak bana göre bu henüz çok erken ama ileriki süreçlerde falan da çok fazla kazandırmayacağını çok iyi biliyorum. Çünkü Türkiye oldukça ben şey konusunda, Filistin davası konusunda hassasım diye bu iktidar defalarca iç dinamikleri üzerine kurmaya çalıştı ve bunu kullanmaya çalıştı. Bu saatten sonra öyle bir dönüş aslında şu anda Türkiye iç kamuoyundan da ciddi bir şekilde garipsenen bir durumdur.
Sayın İhsan Kaçar'a görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Batılı devletler ve NATO'nun da kışkırtmaları ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonları gerçekleşti. Rusya askeri güçlerinin 2 gün içerisinde Kiev'in mahallelerine girdikleri belirtiliyor. Amerika ve NATO askeri kuruluşunun destek vaatlerine gönül bağlayan Kiev hükümeti ve halkı, şimdi de Gürcistan misali Amerika ve NATO komploları ve planlarına kurban gitmeye başlamıştır. Askeri çatışmalar yaşanmadan ve Kiev hükümeti makamlarının Rusya'ya karşı hareketlerinin başlamadan önce Ankara makamları, özellikle de Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna makamlarına topyekün destek verme vaatlerinde bulundu. Ancak savaşın patlak vermesinin ardından Türkiye hükümeti makamları sloganlar atmaktan bile vazgeçtiler ve Alexander Zelenski'yi açıktan desteklemekten kaçındılar.
Ankara makamları, özellikle de Türkiye Cumhurbaşkanı, Ukraynalı mevkidaşına verdiği vaatlerin benzerlerini bölge ve dünyada birçok ülkeye de vermiştir. Bu bağlamda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Orta Asya Türkleri, Suriye ve Irak Türkmenleri, Irak Başbakanı ve Katar Emirini de aynı vaatlerde bulunmuştu. Çatışmalar başladığında Türkiye diplomasi kolu yayınladığı bildiride Rusya'nın derhal bu müdahalesini sonlandırmasını istedi ve bu askeri operasyonun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bu sıralarda ise Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Twitter'den yayınladığı mesajda Türkiye'den acil yardım talep etti ve Rusya'nın topyekün saldırılarının devam ettiği bir sırada stratejik ortak Türkiye'den bu zor zamanda Ukrayna halkını desteklemesini istedi.
Son zamanlarda Türkiye'deki bazı siyasi ve partisel çevreler Türkiye'nin Kuzey Atlantik Antlaşması örgütüne üyeliğinin kayıplarını sıralarken Ankara hükümet yetkililerini askeri örgütten çekilmeye çağırdı. Bu bağlamda Vatan Partisi bildiri yayımlayarak NATO'nun batılı hükümetleri olan bağımlılığını artırırken Türkiye'nin zararına olduğunu, Türkiye'de demokrasinin yok edilmesine de yardımcı olduğunu bildirmiştir. Özellikle Türkiye'nin ulusal çıkarlarına karşı birçok darbe planı ve komplosunun ardından NATO'nun Türkiye'nin ulusal çıkarlarına müdahale ettiği bildirilmiştir.
Bu konuda Türkiye Vatan Partisi genel bir sonuca varmıştır. Atlantik sistemine katılarak NATO'ya girdiğimiz dönemin ekonomik sonuçları ülkenin iflasıyla özetlenmektedir. 450 milyar dolar dış borç, 2021 istatistiklerine göre yaklaşık 34 milyar dolar iç döviz borcu ve 24 Aralık 2021 istatistiklerine göre 1,5 trilyon 644 milyon lira iç borç bu ortak işbirliğinin sonucu oldu. Bu arada 2021'deki bütçe açığı nedeniyle bu borca 250 milyar lira daha eklenecek. Uluslararası Siyonist politikacılar ve batılı analistler bu acı gerçeği defalarca kabul ettikleri için NATO'ya üyeliğinin tamamen Türkiye ordusunu kötüye kullanma uğruna feda edildiğini göstermektedir.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalı programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İkinci Karabağ Savaşı Projesi'nin hedefleri ve sonuçları.
Muhterem dinleyiciler, 2. Karabağ Savaşı Projesi'nin Hedefleri ve Sonuçları isimli dizi sohbetimizin 1. bölümüyle birlikteyiz.
Bu yeni sohbetimizde Karabağ Savaşı'nın boyutlarını ele almaya çalışacağız. Programımızın ilk bölümünde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ Savaşı'ndan güttüğü amaçları ele alacağız.
Dağlık Karabağ krizi Sovyetler Birliği döneminden itibaren ortaya çıkan en eski bölgesel krizi kaynaklarından biridir. Küçük Kafkas dağları ile Aras ve Küre nehirlerinin etrafındaki ovalar arasında yer alan Dağlık Karabağ bölgesi yaklaşık 4400 km² bir alanı kapsıyor. Bu bölge İran'ın tarihi coğrafyasının bir parçası da olmuştur. Eyaletin başkenti Azerilerin Hankendi olarak adlandırdı, Ermenilerin ise Stepanakert dedikleri yerdir. Bu tarihi vilayette Azeriler azınlık, Ermeniler çoğunlukta ola gelmiştir. 1. Karabağ Savaşı'nın kıvırcımları ise Şubat 1988'de tutuştu ve Mart 1994'te Ateşkes Anlaşması ile sona erdi. 1. Karabağ Savaşı'nda Karabağ, dağlık bölgesinin yanı sıra yedi çevre bölgede Ermenistan ve Karabağ Ermeni ayrılıkçı milisleri tarafından ele geçirildi.
1. Karabağ Savaşı yaklaşık 30 yıl boyunca Güney Kafkasya'da ne savaşın ne de barışın habercisi oldu. Ancak 2020 sonbaharında Karabağ sorunu ortak bir İsrail-Türk projelisinin külleri altında alevlendi. Sonuç olarak 27 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında 2. Karabağ Savaşı başlamış ve 44 gün sürmüştür. Son olarak Rusya arabuluculuğuyla Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında ateşkes anlaşması imzalandı.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 2. Karabağ Savaşı'nda belirli hedefleri olmuştur. Bu ülkenin görünen ve asıl amacı kaybedilen toprakları geri kazanmaktır. Ancak Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilerinin eylemleri ve açıklamaları bu savaşı bir proje şeklinde tanımlayarak akıllarında başka gizli amaç ve hırslar olduğunu gösteriyor.
Biraz önce de belirtildiği üzere Azerbaycan Cumhuriyeti'nin birincil ve açık hedefi toprak bütünlüğünü yeniden sağlamaktı. İkinci Karabağ Savaşı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin birinci Karabağ Savaşı sırasında Ermeni ve Dağlık Karabağ güçlerine bırakılan topraklar üzerinde kontrol ve denetimine yol açtı. Dağlık Karabağ'ın bir kısmı özellikle stratejik Şuşa şehri Bakü'nün kontrolüne geçti. Tabii ki Karabağ Ermenileri, Stepanakert veya Hankendi kasabası da dahil olmak üzere Karabağ'ın geri kalan dağlık bölgesinin kontrolünü elinde tuttu.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ'ı kontrol etme amacının yanı sıra ikincil ve gizli amaçları da vardı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin gizli hedefleri dört şekilde özetlenebilir. Enerji iletim güvenliğini artırmak, Rusya'ya karşı bölgesel bir denge kurmak, Karabağ kuşatmasını aşmak, kurtarılan bölgelerin demografik yapısını değiştirmek bu hedefler arasında olmuştur. Programın devamında bu dört vakanın her biri tartışılacaktır.
Tahran Radyosu.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 2. Karabağ Savaşı projesinde ilk hedefi enerji güvenliğini sağlamaktı. Tovuz bölgesinin Ermeni tarafından saldırıya uğraması sadece Azerbaycan Cumhuriyeti'ni değil, aynı zamanda enerji tüketicilerini de endişelendirmişti. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tovuz Enerji Transit Bölgesi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Avrupa'ya uzanan boru hatlarının güzergahıdır. Sonuç olarak Tovuz bölgesi etrafındaki herhangi askeri harekat, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin enerji transferinin güvenliğini tehlikeye atmaktaydı.
Güney Kafkasya'da istikrar sağlanırsa ve Dağlık Karabağ krizi çözülürse, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye enerji aktarma konusundaki transit konumu ve kapasitesi artacağı gibi Orta Asyalı üreticilerin Avrupa Birliği tüketici pazarına katılma umutları artacak. Buna rağmen 2. Karabağ Savaşı'nın Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki Karabağ konusundaki anlaşmazlıkları çözmedi, aksine anlaşmazlıkları karmaşıklaştırdı ve böylece Kafkasya'daki enerji iletiminin güvenliğini olumsuz etkiledi söylenebilir.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ikinci gizli hedefi bölgesel bir denge kurmaktır. İnsani kriz ve insan hakları ihlallerinin yanı sıra Dağlık Karabağ sorunu bölgesel ve bölgeüstü güçler arasında jeostratejik ve jeopolitik bir rekabet yaratmıştır. Türkiye ve Rusya gibi bölgesel güçler arasında rekabet çerçevesinde bölgeüstü güçler ve bazı batılı ülkeler ve Siyonist rejim dahil bu durumdan yararlanmak istediler. Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye ve Siyonist rejimin görece farklı stratejik hedefleri doğrultusunda Ermeni-Rus ittifakına karşı zafere götürecek bir koalisyon kurmayı başardı. Ancak bu zafer Rus barış gücünün Karabağ ve Laçin'de konuşlanması ile tam olarak gerçekleştirilemedi.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 2. Karabağ Savaşı projesinde 3. hedefi kendi topraklarındaki engelleri aşmaktı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan'la ilgili birçok kara bölgesi sıkıntısı vardı. Örneğin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Ermenistan'ın Siyonik Eyaleti tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ana topraklarından ayrılmıştır. Siyonik Eyaleti yasal olarak Ermenistan'ın bir parçası. Ancak 9 Kasım 2020 Ateşkes Anlaşması'nda bu koridordan söz edilmese de Bakü, Nahçıvan'a kara erişimi sağlamak için Ermenistan içinde bir koridor elde etmeye çalışmak için şantaj yapıyor.
44 gün süren savaş sırasında Bakü hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Rusya'nın tehditleri karşısında sahte Zengezur koridorunun kurulması için Ermenistan içinde saldırgan bir operasyon yürütmeye çalıştı. Türkiye ile NATO'yu Orta Asya'ya bağlayan bir Turan koridoru oluşturmayı ve Rusya, Çin ve İran'a karşı yeni bir güvensizlik merkezi oluşturmayı hedefleyen Türkiye'nin elinde bir oyuncak oluşturmak için yeni bir koridor kurulmaya çalışıldı.
Dağlık Karabağ'ın jeopolitik kuşatması Bakü yetkilerinin odak noktasındaydı. Dağlık Karabağ toprakları tamamıyla Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içindedir ve Ermenistan dahil hiçbir yabancı ülke ile düzenli kara ilişkisi yoktur. Birinci Karabağ Savaşı sırasında komşu toprakların işgali buranın Ermenistan ve İran ile sınıra sahip olmasına neden olmuştur. Bu nedenle Azerbaycan Cumhuriyeti etraf toprakları ele geçirerek Karabağ bölgesinin jeopolitik kuşatması ile baş başa bırakmaya çalıştı.
Buna rağmen Rus barış güçlerinin Laçin koridoruna konuşlandırılması ve Karabağ'ın koridor üzerinden Ermenistan'a bağlanması Bakür'ün hedefini engelledi. Çözülmemiş Dağlık Karabağ sorununun yanı sıra iki taraf arasındaki sınır hatlarının çizilmesi ve toprakların uç noktalarının belirlenmesi Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında bir başka endişe unsurudur. Kurtarılmış bölgelerde sınırların nasıl tanımlanacağı zor bir hale bile almıştır. Çünkü eksklav ve enklav olarak tabir edilen topraklar, yani komşu ülkeye ait olan bölgeler karşılıklı olarak iki ülkede bulunmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan içinde bu eksklavlardan 3 tane ve Ermenistan'ın 1 tane eksklavı var.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 2. Karabağ Savaşı projesinden güttüğü 4. hedefi, kurtarılan bölgelerin nüfus yapısını değiştirmektir. Son 30 yıldır Azerbaycan Cumhuriyeti en önemli endişelerinden birinin çoğu 1. Karabağ Savaşı'ndaki yenilginin sonucu olan ülke içinde yerinden edilmiş kişiler sorumlu olduğunu iddia ediyor. Azerbaycan Cumhuriyeti 1. Karabağ Savaşı sırasında topraklarının %20'sini kaybetmiş ve savaşın her iki yanından yaklaşık 1 milyon insan yerinden olmuştu. En fazla yerinden edilmiş insan ise Azerilerdi. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti en çok göçmene sahip ülkelerden biridir. Buna rağmen 2. Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden bir yıldan fazla bir süre sonra Bakü hükümetinin yerinden edilenleri kurtarılmış bölgelere geri döndürme konusunda ciddi olmadı, tarih boyunca Şii olan bu bölgelerin dini bağlamını değiştirmeye çalıştığı belirtilmektedir.
Özetle Bakü'nün 2. Karabağ Savaşı'ndaki açık ve gizli hedeflerinin incelenmesi, bu savaşın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki toprakların kurtarılması iddiasının ötesinde hedefler çerçevesinde olduğu yeni bir proje kapsamında olduğu söylenebilir. İtalya kuzeyindeki Bolzano'daki İleri Araştırmalar Merkezi Direktörü Ronald Benedikter, 2020'deki Karabağ Savaşı bir vekalet savaşıydı. Her iki savaşan güçlerin başında bulunan Rusya ve Türkiye çatışmadan yararlanmayı başardılar. Aslında her iki güç de 2020'deki Dağlık Karabağ ihtilafını Kafkasya'daki varlıklarını güçlendirmek için bir kaldıraç olarak kullandılar ve birbirlerine yardım ederek Kafkasya'daki varlıklarını güçlendirmeyi başardılar ve 19. yüzyılda bölgesel güçlerini diyalektik olarak öne sürdüler diye söyledi.
Muhterem dinleyiciler, 2. Karabağ Savaşı projesinin hedefleri ve sonuçları isimli dizi sohbetimizin ilk bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarınızı faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82, ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonlara cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.